Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Bugünkü cumamızın mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cuma olması hasebiyle de cuma öğleden sonra programını izlemektesiniz, dinlemektesiniz şu anda. Ve yaklaşık bir saatlik zaman zarfında ben Vedat Ahmet'le birlikte olacaksınız. Değerli dinleyiciler, her zaman olduğu gibi bugünkü programımızda da dini sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş hacca gidenler, kutsal toprakları ziyaret edenler, kervanlar halinde hacca niyetlendiler, yola çıkmaya başladılar. Tabii komşu ülkelerden, bizim Bulgaristan'dan da iki buçuk hafta sonra hac yolculuğu başlayacak. Onun için bugünkü programımızda biraz hac konusunu ele almaya çalışacağız. Ayrıca sizden gelen mektuplar var. Onları da vaktimiz yettiğince ele alıp sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Ama önce sizlerle birlikte güzel bir ilahi dinleyelim. Sonra sohbetimize devam ediyoruz.
Neyleyem bulmadım bu yaptım ya Rabbi. Gözüm yaşlı gönlün valihü hayra, yitirdim kendimi kaldım sergerdan. Gözüm yaşlı gönlün valihü hayra, yitirdim kendimi.
Kıymetli dinleyiciler, değerli dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz Naci Bülbül'ün güzel yorumuyla onun Arz-ı Hal albümünden güzel bir ilahiyi dinlemiş olduk. Bununla bütün sevgili dinleyicilerimizi selamlıyoruz ve programımızın güzel geçmesine de vesile olmasını temenni ediyoruz. Halimizi arz etmeye çalışıyoruz programımızda. Halimizi arz ederken tabii ki dinimizi konuşuyoruz, dertlerimizi konuşuyoruz. Ama asıl halimizi biz Rabbimizin huzurunda arz ediyoruz, Rabbimize arz ediyoruz. Çünkü hal, insanı halden hale sokan, kalpleri halden hale sokan, evirip çeviren Allah'tır. Onun için gerçek manada biz halimizi Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimize arz ettiğimizde de mutlaka halimize, halimizle ilgili ne gerekiyorsa Rabbimiz onu bizlere lütfediyor. Hem de onun bakış açısıyla. Bazen bizim bakış açımızla bizim halimize şu lazımdır. Ama bu belki de uzun vadede bizim için nereden bileyim hayırlı olmayabilir. İşte Rabbimizin bizim halimizi görüp de halimize derman sunması gerçekten de çok önemlidir. Onun için hani biz hep çabalarız, çalışırız, gayret ederiz ama son noktada da Rabbimize havale etmeyi unutmamamız gerekiyor. Dediğim gibi bir örnek vereyim. Yani her zaman bizim istediğimizle gerçekleşecek olan şeyin lehimize, faydamıza olmayacağıyla ilgili bir misali sizlere arz edeyim değerli dinleyiciler. Düşünün ki bir insan araba almak istiyor. İşte imkanı belli ölçüde var. Yanıyor, tutuşuyor, hemen bir araba alacak. Bir araba alacak ve arabayı sürecek. Az bir imkanı yetmiyor. Ama çabalıyor, çırpınıyor, o kapıyı çalıyor, bu kapıyı çalıyor. Mutlaka o arabayı alacak. Araba almak güzel, araba sahibi olmak güzel bir şey midir? Tabii ki güzel bir şeydir. Günümüzde araba bir ihtiyaçtır. İnsanın birçok işini kolaylaştırır. İnsanın ayağını yerden keser tabiri caizse. Ve belki birçok işi kolay yapmasını, kolaylaştırmasını sağlar, kolaylaşmasını sağlar vesaire. Bin bir tane faydasını sayabiliriz arabanın. Ve insan çabalıyor, çırpınıyor, diyor ki olmazsa olmaz, benim için mutlaka olması gerekiyor. Ama Rabbimiz ona nasip etmiyor. İnsan orada kızıyor, darılıyor, işte üzülüyor vesaire. Daha sonra karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Eğer biz o arabayı alsaydık, Rabbimiz bize o arabayı o anda nasip etseydi, o imkanı bulsaydık, azıcık bir imkanı bulamadık, alamadık. O imkanı Rabbimiz bizlere nasip etseydi ve o arabayı alsaydık, işte filan yerde gerçekleşen, her gün bir yerlerde gerçekleşiyor, filan yerdeki kazada kazazedelerden birisi, kaza yapanlardan birisi ve kazada hayatını kaybedenlerden birisi biz olacaktık. Belki de. Biz bunu bilemiyoruz. Bunu Rabbimiz biliyor. Çünkü Rabbimizin katında ilim, bilgi sınırlı değildir. O geçmişi de bilir, bugünü de bilir, yarını da bilir. Onun için biz çabalayalım, araba almak için gayret edelim, imkanlarımızı sarf edelim. Ama son bir yerde takıldı, olmadı. Bundan dolayı da üzülmeyelim. Bir de çabalarken de son noktaya her zaman geldiğinde elimizi açıp, ya Rabbi benden bu kadar. Ben aciz bir kulunum. Bu kadarını yapabildim. Çabaladım, çalıştım, gayret ettim. Sonunu artık sen bilirsin. Hayırlısıyla bunu bana nasip et veya hayırlısını bana ver diye dua eder. Hayırlısını her zaman seçme işini Rabbimize bırakırsak, emin olun hayatımız daha güzel olacak. Hayatımız daha hayırlı olacak. Ama yok illa olmazsa olmaz. Yok ben bunu alacağım. İşte bazen görüyoruz mesela gençler arasında, yok ben bunu sevdim illa bunu alacağım. Evleneceğim, bununla evleneceğim. Nereden bileyim? Yok ben illa şu işi yapacağım. Yok ben illa şunu seçtim, bunu alacağım vesaire. Elbette ki insanda gönül vardır. Gönlünün hoşuna giden bazı şeyler vardır. İşte o arabayı seçmiştir. Nereden bileyim? Bu kızı beğenmiştir. Bu erkeği sevmiştir. İşte bu işi seçmiştir. Bu işi yapmak istiyordur vesaire. Ama bunun hangisinin sonunun bizim için hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Biz o anlık karar veririz. Ama Rabbimizin işleri, Rabbimizin bizim hakkımızda vereceği kararları uzun süreli ve bunun sonucuyla da alakalıdır. Velhasılı kelam, Rabbimize halimizi arz edelim ve bizim için hayırlısının ne olduğunu ona bırakarak hayırlısını ondan isteyelim değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, bu giriş cümleleriydi. İlahiden esinlenerek, bu güzel arzu hal ilahisinden esinlenerekti bu söylediklerim. Aslında sizlere bugün başta da ifade ettiğim gibi haccı anlatmayı düşünüyorum. Her sene bu mevsimde sizlerle haccı anlatıyoruz. Hacca gidişi, haçta yaşananları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Hasbelkader 5 sene boyunca Bulgaristan'dan giden Müslüman kardeşlerimizin başında da haç organizasyonun başında da hacca gitme, kutsal topraklarda olma imkanım vardı. Rabbime ne kadar şükretsem azdır böyle bir imkanı verdiği için. Ama bu sene nasibimizde yok. Yani gitme imkanımız yok. Gidemiyoruz. Veya Rabbim öyle lütfetti diyelim. Bu sene hacca gidemiyoruz. Ama 2-3 hafta sonra hacılarımız gidiyor. Bizim kalbimiz de onlarla olacak. Biz hacca gitsek de gitmesek de kalbimiz hac mevsiminde her zaman hacılarımızdadır. Özellikle Kurban Bayramı'nda, Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda biz tekbirlerimizle hacılara katılıyoruz. Ama biraz daha önceden de hacılığı biraz anlatalım diyoruz. Çünkü her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış diyorlar ya, her Müslümanın gönlünde bir hacılık yatar. Her Müslümanın gönlünde bir gün o topraklara gidip, mübarek topraklara gidip Kabe'ye dokunmak, Hacer-ül Esved'e dokunmak, Kabe ile göz göze gelmek yatar. Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharası'nı ziyaret etmek yatar her Müslümanın gönlünde. Eğer gönlümüzde böyle bir sevda yoksa, gönlümüzde hacca gidip Mekke'yi Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'yi ziyaret edip oradaki manevi sofradan bereketlenme eğer arzusu eğer kalbimizde yoksa Müslümanlığımızda bir soru işareti vardır. Bir yerlerde bir şey vardır, bir pürüz vardır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, her Müslümanın gönlünde bir gün hacca gitmek yatmaktadır. İnşallah Rabbim bize niyetlerimize, gönlümüzde taşıdığımız o güzel niyetlere göre Rabbim bizlere de gitmeyenlere gitmeyi en yakın zamanda nasip eylesin. Gidenlere de tekrar gitmeyi nasip eylesin. Çünkü o hacılık öyle bir şeydir ki bir kere gitmekle tadına varılmıyor. Bir kere gitmekle sadece tadı damağımızda kalıyor. Hani bir tabir vardır ya, tadı damağımızda kalıyor. Şimdi bu arada bir parantez açarak söyleyeyim. Böyle birkaç hafta önce hacılarımızla 2015 yılında veya daha doğrusu 2015 yılında beraber olduğumuz hacılarımızla birlikte olduk. Bir sohbet meclisinde çok değerli bir hacımız bizleri davet etti. Bir araya geldik, yaklaşık 30 tane hacımızla bir araya geldik. Oraya bir araya geldiğimizde hepimiz işte o hac hatıralarımız canlandı. Orada yaşadığımız güzellikler canlandı. Sadece o anda değil, ondan sonra da birkaç gün orada yaşadıklarımız bir film şeridi gibi tekrar bizim gözümüzün önünden geçti. Ve herkesin gönlünde söylesin söylemesin ya tekrar Rabbim bize nasip eder mi sorusu vardı veya temennisi vardı. Onun için diyorum yani hacca bir kere gidenlere de Rabbim tekrar gitmeyi nasip eylesin. Şimdi bazı insanlar da şunu soruyorlar, anlayamıyorlar belki de. Ya diyorlar, tamam bir kere gittin, Allah farz kılmış, gittin, imkanın vardı. Niye her sene gitmek, yani imkanı olan bazı kimseler niye her sene gidiyorlar? Niye bu kadar boşuna masraf yapıyorlar diyorlar. Şimdi bu tür sorulara işte bunu yapmasalar da fakir fukaraya yardım etseler diyorlar. Ben inanıyorum ki imkanı olup da her sene hacca giden kimseler fakir fukaraya da gereken yardımı yapıyorlardır. Ama şunu da şöyle paylaşmamız gerekiyor, ifade etmemiz gerekiyor. Bir kimsenin tekrar tekrar hacca gitmek istemesi şuna benziyor. Yani siz lezzetli bir yemek yersiniz. Lezzetli bir yemek yedikten sonra onu ikinci defa, üçüncü defa yemek istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Hatta bazen sırf o yemeği bir yerde çok güzel bir yemek beğenmişsinizdir. Gidersiniz sırf o yemeği yemek için oraya yürürsünüz veya işte arabaya biner gidersiniz, orada yersiniz onu. Niye? Çünkü işte bu bir zevk meselesidir. Bir manevi haz alma meselesidir. Ha, birisininle midenizi doyurursunuz, öbürününle kalbinizi doyurursunuz. İkisinin arasındaki fark bu. Yani bir insan midesini doyurmak için belli yerlere gidiyorsa beğendiği bir yemek için niye işte belli helalinden kazandığı maldan mülkten tasarruf ederek belli bir zaman sonra da onu o yolda harcamasın ki? Bunda çok anlaşılmayacak bir şey yok. Bence orada biraz sanki böyle bir çekememezlik veya bir kınama düşüncesi var. Bir kınama düşüncesi var. Yani tamam ya işte bir kere gittin, niye tekrar gitmek istiyorsun? Niye bu gösteriş olmuyor mu vesaire? İşin içerisinde biraz da böyle damardan girme dediğimiz insanın hassas noktalarına dokunuluyor. Hayır, bu gösteriş olmaz. Bu gösteriş olmaz. İmkanı var. Ha, birisi bununla göğsünü gere gere ben şöyle yaptım diyorsa ayrı mesele, onu konuşmuyoruz. Öyleleri de her zaman olabilir. Bir de yani şunu da düşünün, yani imkanı olan bir insan her sene bir tatil yapmak istemez mi? Bazı insanlar da emin olun ki hac esnasındayken manevi anlamda, gerçek anlamda bir tatil yapıyorlar. Tatil ne demektir? Dinlenmek demektir. Ne zaman dinlenirsiniz? Kalbiniz dinlendiğinde. beyniniz dinlendiğinde. İşte bu hac da insana bu imkanı sağlıyor. Gidiyorsunuz, Kabe'nin huzuruna çıkıyorsunuz, Kabe'nin karşısına oturuyorsunuz, Allah'a dua ediyorsunuz. Kalbiniz böyle saflaşıyor, kalbiniz arınıyor, berraklaşıyor. Beyninizde, kafanızda taşıdığınız bin bir tane o hani devamlı kafamızın içerisinde dolaşan o tilkiler hepsi uçup gidiyor bir tarafa, kalmıyor hiçbirisi. Ve siz huzura kavuşuyorsunuz. İşte hac insana bunu sağlıyor. Onun için bir kere bunun tadını alan tekrar tekrar gitmek istiyor. Ben öylelerini biliyorum. Yani gitmek için işte diyelim ki biz hac organizasyonunu 3.000 euroya yapıyorsak adam 10.000 euro verip de gitmek istiyor. Sadece ona gerekli şartlar sağlansın. Bazı insanlar kaça gitmek zor gidiyorlar. Bunu da yapanlar var. Tehlikeleri işte çöllerden filanlardan dağlardan Yemen üzerinden gelen Afrikalılar var mesela. Niye geliyor? Maddi imkanları yok. Ne yapıyor? Yaya geliyor işte birilerine katılarak geliyor. Nereden bileyim vize alma imkanı yok. Dağları taşları aşarak geliyor. Ya bunu anlamak için biraz yaşamak gerekiyor. Bir kere yaşayan da ondan sonra imkanı olduğunca oraları tekrar ziyaret edip görmek istiyor. Gerçekten de oradaki manevi havanın insan üzerindeki etkisini biz burada radyo stüdyosundan veya işte yazılan kitaplarla, yazılan yazılarla anlatmamız mümkün değil. Birazcık olsun anlatmaya çalışıyoruz sadece. Onun için değerli dinleyiciler, hacca gidenleri, bu sene inşallah hacca gidecek olanları şimdiden daha tebrik ediyoruz. Onlar çok güzel bir yolu seçmişler ve Rabbim onlara büyük mükafatlar verecek. İnşallah oraya gittiklerinde dualarında gidemeyenleri de zikrederler, gidemeyenlere de dua ederler ki gidemeyenlere de gitmek nasip olsun. Az önce de ifade ettiğim gibi gidenlere de tekrar gitmeyi Rabbim nasip eylesin. Zaten biliyorsunuz Mevlid-i Şerif'i okuduktan sonra sonunda bir dua vardır. Ankara'yı bir zaman helal mal ile ziyaretler nasip eyleye diye gidenlere tekrar gitmeyenlere Ankara'yı bir zaman. Yani gidenlere tekrar gitmeyenlere de en yakın zamanda helal mal ile hac etmeyi nasip eylesin diyor. Mevlid-i Şerif'in sonundaki duada bile. Hep bunu dua yapıyoruz. Dolayısıyla Rabbim gidecek olanlara hayırlı bir şekilde haccı yaşamayı nasip eylesin. İnşallah Ağustos'un artık hacısı çok olan ülkelerden işte Türkiye gibi nereden bileyim Pakistan gibi Hindistan gibi Mısır gibi Endonezya gibi Malezya gibi büyük devletlerden artık hacılar gitmeye başladılar. İlk kafileler yola çıktı. İnşallah bizim hacılarımız da Allah'ın izniyle 270-280 civarında Bulgaristanlı hacımızda baş müftülüğümüzün organizasyonuyla Ağustos'un 21'inde inşallah orada olacaklar. Allah kendilerine hayırlısıyla hac etmeyi nasip eylesin. Şimdi güzel bir ilahiyle hem hacca gidecek olanları hem de hacca gitmek isteyenleri selamlayalım.
Elhamdülillah.
Dinleyiciler, hacı konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbimiz hacı da yaşamayı nasip eylesin bizlere. Önümüzdeki haftalarda dedik, 20 Ağustos'tan itibaren bizim hacılarımız da mübarek topraklarda olacaklar. Tabii ki hac bir İslam'ın 5 şartından biridir. Hacı yerine getirenler bundan dolayı Allah'ın emrine uymak için bunu yerine getirmektedirler. Ve haccın insan üzerinde, Müslümanın üzerinde çok büyük etkileri vardır. Etkileri olması gerekmektedir. Ve vardır da. Hacca giden insan belirli melekeler, belirli kabiliyetler ve özellikler kazanmaktadır. Karakteri üzerinde haccın belirli etkisi olmaktadır. Hatta yani insandan beklenen, hacca gittiğiyle döndükten sonra arasında ciddi bir fark olmasıdır. Bu fark da manevi olgunluk bakımından bir farktır. Yoksa işte hacca gitti, daha zengin oldu veya daha fakir oldu veya boyu uzadı, boyu kısaldı gibi değil. Manevi olgunluk bakımından bir fark olması gerekiyor. İşte hac insana bunu sağlıyor. Hac esnasında İnsan manevi bir terbiye görüyor. Orada belki de yapmak istediği bazı şeyleri yapamıyor. Bazen kızmak istiyor, kızması doğru olmuyor. Kabe'nin huzurunda, Kabe'nin karşısında kızmaması gerekiyor insanın. Onun için hac esnasında en çok tekrarlanan sözlerden birisi sabır ya hacıdır. Sabır ya hacı, yani sabretmeyi öğreniyor insan. Orada bir ay boyunca sabretmek suretiyle de hayat boyu üzerine gelebilecek musibetlere, belalara, nahoş durumlara karşı sabretmeyi öğreniyor. Yani direnmeyi öğreniyor Müslüman hac esnasında. Hac esnasında insan kardeşliği öğreniyor, kardeşliği tanıyor. Bizler bazen işte 1,5-2 milyar Müslüman ümmetinin bir parçasıyız diyoruz. Ama bunun pek farkına varamıyoruz. Fakat oraya vardıktan sonra, Kabe'nin etrafında dönmeye başladıktan sonra, o okyanusun içerisine bir daldıktan sonra, işte Afrikalısı, Amerikalısı, Avrupalısı, Asyalısı, Avustralyalısı, Hepsini bir yerde bir karma olduğunu görüyoruz. Zencisini görüyoruz, çekik gözlüsünü görüyoruz, sarı renklisini görüyoruz, işte esmerini görüyoruz, kıvırcık saçlısını görüyoruz, kırmızı saçlısını görüyoruz, sarı saçlısını görüyoruz vesaire. Orada işte o ümmet olma bilincini, kardeşlik bilincini orada olgunlaştırıyoruz ve hacca giden ve haçtan dönen insanın İslam dünyasında ve genel olarak dünyada yaşanan olaylara da bakışında bir farklılık olması gerekiyor, bir farklılık oluyor. Çünkü kardeşlik duyguları perçinlenmiş oluyor. Onun için hacca giden bir insanla hacca gitmeyen bir insanın mesela Myanmar'da yaşanan bir olayla ilgili, nereden bileyim Avustralya'da yaşanan bir olayla ilgili duyguları zannediyorum biraz daha farklı oluyor. Özellikle hac esnasında haccın bir fonksiyonu, bir emri, bir yerine getirmesi gereken bir şey olan tanışma kısmını da yaptıysa insan. Çünkü bazen maalesef hacılarımız yeterince Kabe etrafında tavaf etmekten Müslümanlar arasında tanışma, kaynaşmaya yeterli derecede önem veremiyor. Özellikle tabii bunun belli sebepleri de var. İşte dil bilmeme veya nereden bileyim ileri yaşta olma, bunlar bunu engelleyebiliyorlar. Ama özellikle gençlik çağında, biraz daha genç yaşında hacca giden insanlar için bu büyük bir fırsat. Hem orada yarım yumalakta olsa konuşuyorsunuz. Konuşamadınız, en azından duygularınızla göz göze gelmek suretiyle kalplerinizin ihtizazıyla, kalplerinizin titreşimleriyle, kalp frekanslarınızla anlaşabiliyorsunuz. Tıpkı bizim şu anda sizlerle, değerli radyo dinleyicilerimizle anlaştığımız gibi. Yani biz belki karşı karşıya değiliz ama radyo dalgaları vasıtasıyla benim konuştuklarım buradan sizlerin kulaklarınıza gelebiliyor. Aynı şekilde eğer o frekanslarımız açıksa hac esnasında da konuşmadan dahi anlaşabiliyoruz. Konuşmadan dahi dertlerimizi birbirimizle paylaşabiliyoruz ve bundan emin olun çok daha iyi anlaşabiliyoruz bazen. Bir de şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bizim Müslümanlar olarak ortak bir takım kavramlarımız var. Ortak bir dilimiz var. Ne kadar da bir kimse mesela Arapça bilmese, bir kimse İngilizce bilmese yine aşağı yukarı kutsal topraklarda anlaşabilir. Nasıl anlaşabilir? Bizim la ilahe illallah dememiz var. Her yerde herkes la ilahe illallah. Dünyanın dört bir tarafında herkes la ilahe illallah diyor. Salli ala Muhammed deyince herkes Allahümme salli ala Muhammed diyor. Herkes İnne Atayna'yı okuyor. Herkes Fatiha'yı okuyor. Herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber sözleriyle ezan okuyor. Herkes Arefe gününden itibaren Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber diyerek tekbirler getiriyor. Herkes bayram gününden itibaren lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Bunlar bizim hep ortak kullandığımız ifadelerdir. Bunları birlikte telaffuz edince tabii ki anlaşacağız. Belki dilimizle her söylediğimizi anlamayacağız ama kalbimizle emin olun birçok şeyi anlamış olacağız ki anlaşıyoruz. Bazen el yardımıyla, baş yardımıyla anlaşabiliyoruz. Dolayısıyla orada kardeşlik duygularımızı da güçlendiriyoruz. Bir de değerli dinleyiciler, en önemlisi de biz hac esnasında bir manevi bir arınma yaşıyoruz. Manevi bir arınma. Bu manevi arınmayla da olgun insan, İslam'ın hedeflediği insanı kamil olma yolunda bir adım daha ileri yürümüş oluyoruz. Bu arınma dediğimiz şey bir, günahlarımızdan arınmaktır. Evet, bu dünyada işte hayatımız esnasında birçok günahlar işliyoruz. Ama Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz, Kabe-i Muazzama'ya gidiyoruz. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışlıyor. Sadece o mu? Hayır. Sadece günahlarımızın bağışlanması değil. Biz orada bir takım manevi özellikler kazanıyoruz. Karakterimizde bir takım değişiklikler oluyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Biz orada bazı şeyleri, belki daha önce ihmal ettiğimiz bazı şeyleri yapmaya daha fazla gayret ediyoruz, yoğunlaşıyoruz. Mesela namazlarımıza biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Namazına dikkat eden insan çirkinliklerden, kötülüklerden uzaklaşır. Allah'ın ayetinde geçer bu. Ondan sonra biraz daha fazla hayır yapmaya gayret ediyoruz. Sadaka vermeye gayret ediyoruz hac esnasında. O bizim mal hırsından kurtarıyor. Mal sevdamızı biraz törpülüyor. Bize kanaat duygularını aşıyor. Kanaat ise bitmez tükenmez bir hazinedir. Bugünkü insanın başındaki en büyük dertlerden birisi kanaatsizliktir. Kanaat olmamasıdır. Elindekinle yetinmemesidir. Kanaat olmadığı için insan haydi şunu da haydi bunu da haydi hasta ediyor kendisini insan. Hasta ediyor insan kanaat olmadığından dolayı. Taşıyamayacağı yükler altına giriyor insan kanaat olmadığından dolayı. Onun için bizim büyüklerimiz Peygamber Efendimiz'den işte Hazreti Ali'den başka bir rivayet var. Kanaat insan için bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat en büyük zenginliktir diyor yine Hazreti Ali. O zaman biz buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hac esnasında biz bir de bunu öğreniyoruz. Bunları daha sonraki hayatımızda da yaşadığımızda şunu görüyoruz ki hac toplumsal huzura da büyük bir katkı sağlıyor. İnsanların mutlu olmasına büyük bir katkı sağlıyor. Hacıların olduğu yerde her ne kadar hacılardan kopar kıyamet dense de genel olarak baktığımızda hacılar iyi insanlardır. Hacıların içinde istisnai durumlarda yanlış yapanlar da kötü insanlar da olabilir. Bu her yerde böyledir. Ama genel olarak baktığımızda hacılar toplumun kalkınmasına gerek maddi yardımlarıyla gerek müteşebbis ruhlarıyla hem de ortaya koydukları ahlaki duruşlarıyla, kişisel olgunluklarıyla bunu sağlamaktadırlar. Onun için imkanı olan, ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi yani bu iş için fırsatını bulan, imkanı bulan, tabii ki diğer özellikler de işte hasta değilse, maddi imkanları varsa vesaire mutlaka hacca gitmeli ve orada kurulan o manevi sofradan istifade etmelidir diyerek bir ilahiyi daha birlikte dinleyelim değerli dinleyiciler.
Allah, Muhammed Resulü.
Evet değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi de sizlerle paylaştıktan sonra sohbetimize bir mektupla devam ediyoruz. Mektubumuz değerli dinleyicimiz Ebazer Yusuf'tan gelen bir Ebazer Yusuf Mehmet dinleyicimizden, Şumen'e bağlı Takaç köyünde sağlık görevlisi olarak çalışıyor. Hem sağlıkla ilgili hem de haçla ilgili bir mektubu var. İki bölümden oluşan bir mektup. İlk kısmı başka konulara da değiniyor. İnşallah onu ele alacağız ama bir dinleyicimiz var telefon hattında. Alo.
Selamünaleyküm hocam.
Aleykümselam efendim.
Hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar sizlere de.
Hocam ben haç konusunda bir soru sormak istiyorum.
Buyurun efendim.
Şimdi bir tanıdığım haca gidecek. Nasıl selam gönderebilirim ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Ve hocam bir daha... Kadınlar biraz dedikodu yapmadan olmuyor. Bir hacıya gitmiş kadın dedikodu yaparsa onun sonu, hacılığı nasıl olur hocam? Bunu sormak istiyorum.
Evet, ben inşallah sorularınızı cevaplandırayım o zaman.
Tamam.
Evet, hayırlı günler efendim, hayırlı günler. Şimdi değerli dinleyiciler, iki tane sorusu var dinleyicimizin. Peygamber Efendimiz'e selam nasıl gönderelim? Tabii ki biz hacca giden insanlardan her zaman Peygamber Efendimiz'e selam göndeririz, göndermek isteriz. Bunun özel bir şeyi yok, özel bir yöntemi falan vesaire yok. Önemli olan samimiyetle hacımıza gidip, hacı adayımıza gidip Peygamber Efendimiz'e, sevgili Peygamber Efendimiz'e biz gidemiyoruz. Siz bizim adımızdan bir selam götürün ve Peygamber Efendimizin huzuruna vardığınızda bizim de ismimizi zikredin deriz. Tabii ki bu da işte artık hacının üzerine bir vazifedir. Peygamber Efendimizin huzuruna vardığında Medine-i Münevvere'de ya Resulallah işte filanın da selamını getirdim, onun adından da seni selamlıyorum diyerek o da selamlıyor. Yani bunun şeyi budur. Yani başka bir özelliği vesairesi yoktur. Dinleyicimizin ikinci sorusuna gelince hacca giden insanlar daha sonra dedikodu yaparlarsa, sadece kadınlar için değil, dedikodu hastalığı herkesin ortak hastalığı. Belki biraz kadınlar ön plana çıkıyor ama genel olarak erkekler de dedikodu yapıyor. Yani onu da bilmekte fayda var. Şimdi hacca giden bir kimse döndükten sonra dedikodu yapması elbette ki hoş olmayan bir şeydir. Hacca gitmeyenin de dedikodu yapmaması gerekiyor. Ben hacca gitmedim, istediğimi yapabilirim. Yok böyle bir şey. Çünkü değerli dinleyiciler, dedikodu çok önemli bir günahtır. Zira başkalarının hakkına girmek söz konusudur. Ve o birisinin dedikodusunu yaptıysak, o bize hakkını helal etmediği sürece bizim o günahlarımız bağışlanmaz. Hacca gitmekle de bağışlanmaz. Onun için hacca gidip gelen insan hacı bu konuda daha titiz davranmalıdır. Son derece titiz davranmalı ve bu tür şeylerden kendisini alıkoymalıdır. Şunu da bilmeli ki, yani hacca gitmeyen insanların sorumluluğu birse onun sorumluluğu ikidir. Onun için biraz daha hacca gidip gelen insanlar daha titiz davranmalıdır. Ancak bunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli dinleyiciler, az önce bahsetmiş olduğum dinleyicimiz Ebazer Yusuf'un mektubunu sizlerle hızlıca paylaşıyorum. Selamünaleyküm Vedat Hocam demiş. Ünlü Rus yazarı Tolstoy bile ne güzel söylemiş. Aklı başında olan bir insan dinsiz yaşayamaz. Yine o şöyle bir şey söylüyor. Allah'a inandığım zaman yaşadığımı anladım diyor Tolstoy. Bir de dinleyicimiz şöyle bir ifadeyi de kullanmış. Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Kökünü beğenmeyen dal ve odun ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür. Dini tanımayan insanlar da böyledir. Toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe mahsul vermez. Kafalar da aynı şekilde. Ekilmeyen kafalar da fikir üretmez. Okumasını bilip doğru ve iyi anlarsak her insanın bir kitap olduğunu göreceğiz. Sizler kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. Hazreti Ali diyor ki ne kadar yoksul ve aç olursak olalım, kanaat sahibi olmak zenginliktir. Kanaatkar olmak zenginliktir. Hakikate sadece bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran yollar binlercedir. Bunu da unutmayalım. Hazreti İsa diyor ki hoşlanmadığını sabır etmedikçe hoşlandığını ele geçiremezsin. Sevgi kapasitenizi geliştirip hayatınızı sevgiyle doldurunuz. Kin ile din bir arada olmaz. Kin ile din bir arada olmaz. Çok güzel. Öfke geçici bir çılgınlıktır. Onun için değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz öfkelendiğiniz zaman eğer oturuyorsanız kalkın veya yatın diyor. Ayaktaysanız oturun. Yani o geçici çılgınlığınızı bir şekilde giderin anlamında. Yapacak en büyük iyilik insanların akıllarını doğru yönde kullanmayı öğretmektir. Akıl noksanlığı iki çeşit olur. Biri delilikten, öbürü ise cahillikten. Israrlı olup okumak, doğruyu öğrenmek hepimize en faydalı ve yararlıdır. Dünyamızda iyi kalpli insanlar vardır ve olacaktır da. Atasözü diyor ki madem yürüyorsun yerde, hani izlerin nerede? Öyle yaşayalım ve yarınlarda öteye göç edince düşmanlarımız bizleri kaybettiği için ağlasın. Aynı bizleri iyi bilsinler, yine bizleri iyi bilsinler ve bizleri değiştirecek insan bile bulunmasın. Aslında yanılmayan ve hata yapmayan tek Allah'tır. Şimdi geçelim esas konuya. Yazacaklarım asla övgü, gösteriş ve emir değil, gerçeklerin ta kendisidir. Her hacca gidene faydası olacaktır karşısındayım. Hacca gidecek kardeşlerimize, anne babalara, bacılarımıza verecek birkaç tavsiye söz konusudur. Dinleyicimiz aynı zamanda sağlık görevlisi olarak hacca katılmıştı. Onun için onun tavsiyeleri de önemli bu hususta. Diyor ki, tecrübem olduğu için faydalı bilgileri sizlere aktarıyorum. 1. Oradaki iklim burası ile çok farklı. 2. Esas derdiniz hacca gidenlere yönelik tansiyon, kalp, mide, böbrek, astım, gut, prostat ve safra için ilaçlarınızı almayı ihmal etmeyiniz. Nezle, boğaz iltihabı için öksürük, ağrı kesici ilaçları alınız. Onları eczaneden reçetesiz de alabilirsiniz. 4. Vücudunuzun taşıdığı antibiyotik grubundan ilaçlar alınız. 5. Şeker hastası olanlar özel doktorunuzun yazdığı ilaçları alınız. 6. Sıkça ishal gibi haller için ilaç alınız. Lopedium ve Enterol gibi. 7. Güçlü ağrı kesici ilaçlar alınız. Bunların farklı doktorla danışarak hangisi uygunsa onu alınız. Alfamil demiş, işte Dexofen, Anlin, Noşpa vesaire. Eğer orada onları kullanamaz iseniz geri getirir. Bu arada ihtiyacınız olduğu zaman kullanırsınız demiş dinleyicimiz. Biz de onlara orada da ilaçlar var ama başka at ile ve daha pahalı oluyor demiş. Yararımız olursa ne mutlu şahsımıza, yolunuz açık ve uğurlu olsun değerli hacılarımız demiş. Biz de sizleri kendisine teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızı da burada noktalıyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah gelecek haftalarda görüşmek üzere. Hacılarımıza da şimdiden daha hayırlı yolculuklar diyoruz. Gidip de hayırlısıyla dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete
Varsam Allah'ım.